Ayrım 26.
Aynı şey hidroelektrik enerjinin ve gene aynı şekilde tarım işlerinin elektrikleştirilmesinin büyük ölçülerde kullanılması için de söylenebilir. Yalnız üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti kar yasasına bağlı olmadığı için bu işleri gerçekleştirebilir. Bu yüzden denilebilir ki üretici güçler daha ilerideki gelişmelerini gerçekleştirmek için gereksindikleri üretim ilişkilerini ortaya çıkarırlar. Bu anlamda üretici güçler üretimin gelişmesinin belirleyici öğesidirler. Bu üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasındaki zorunlu uygunluk yasasıdır. Üretici güçler nasılsa üretim ilişkileri de ona göre olmalıdır. O zaman bu zamanı geçmiş üretim ilişkilerinin yerine yenileri belirir. Bunların rolü üretici güçlerin sonraki gelişmesinin başlıca devindiricisi olmaktır. Ve Stalin ekliyor ki üretim ilişkilerinin gelişmesinin bu özelliği üretici güçlerin kösteği olmak rolünden onları ileriye doğru iten esas devindiricisi haline girmesi ve esas devindirici rolünden üretici güçlerin kösteği haline girmesi Marksist diyalektik materyalizmin esas öğelerinden birini oluşturur. Bunu bugün bütün Marksizmi öğrenmeye yeni başlayanlar bilmektedirler. Şunu da ekleyelim ki bu yasa evrenseldir. Yani kendileri için özgür olan ekonomik yasaları ne olursa olsun bütün üretim tarzları için geçerlidir. İnsan toplumlarının bütün gelişmelerinin temelinde vardır. 4. İnsan eyleminin rolü. Zorunlu uygunluk yasası nesnel bir yasadır. Hiç kimse içinde yaşadığı üretim tarzını seçmemiştir. Biz ne büyük sanayi ne de emperyalist kapitalizm çağında doğmayı yeğe tutmadık. Üretim zorunluluklarının diyalektiği ile birlikte kendisini bütünüyle insanlara kabul ettirir. Üretici güçler ancak bazı belli üretim ilişkileri sınırları içinde ilerleyebilirler. Ve bu zorunlu uygunluk bizzat üretici güçlerin niteliğinin sonucudur. İnsanların iradesinin değil. Buna karşı hiçbir şey yapılamaz. Hiçbir kapitalist bugünkü kapitalizmin üretici güçlerin gelişmesinin durması sonucuna varması gibi nesnel bir olguyu ortadan kaldıramaz. Ve hiç kimse yalnız sosyalizmin bu zorunlu uygunluğu kurabileceği olgusuna karşı duramaz. Bununla birlikte bu hiç de insanların etkisi toplumsal gelişmede hiçbir rol oynayamaz ya da oynamaz demek değildir. Bu etki insanların üretimin nesnel gerekleri hakkında zorunlu uygunluk yasası konusunda taşıdıkları, duygu ya da duruma göre sahip oldukları tam bir bilgiyle belirir. Daha yukarıda verdiğimiz bir örneği yeniden alacak olursak, serf üretim için daha elverişli olduğundan, bir köleye sahip olmaktansa bir serfle iş görmeyi yeğe tutan feodal beyin zorunlu uygunluk yasası konusunda az çok bir sezgisi vardır. Ve kölesini bir serf haline getirirken kendi sınıf çıkarına olarak bu yasaya dayanmaktadır. Acaba insanın bu eylemi nesnel yasa olmadığı anlamına mı gelir? Asla. Tersine yasanın nesnelliğini varsayar. Bunun kanıtı da şudur ki feodal kararıyla önceden kestirdiği sonuçlara varır. Yalnızca yasayı kendi çıkarına kullanmaktadır, başka bir şey değil. İleri tekniğin kendi azami karını tehlikeye düşürdüğünü fark eden ve bu yüzden üretici güçlerin gelişmesine karşı, bilime karşı önlemler alan kapitalistin de bir zorunlu uygunluk yasası sezgisi vardır. Üretici güçlerin, üretim araçlarının özel mülkiyetini mezara götüren gelişmesi karşısında büyük bir korku duyar. Bu olasılığı uzaklaştırmak için üretimde devrim yapan üretici güçleri yıkmaktan başka bir şey yapamaz. Kısaca kendi sınıf çıkarını olarak zorunlu uygunluk yasasının öznel sonuçlarını önleyebilmek için gene bu yasaya dayanır. Bu yasanın işleyişini frenler. İnsan iradesinin ortaya çıktığı ve kendini gösterebildiği nokta demek ki insanların bu yasalardan aldıkları az çok doğru ve tam bilgidir. İnsanlar bu yasayı bilmekle onun eylemini frenlemeye, onun hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan oyununu oynayacağı anı geciktirmeye çalışabilirler. Ama bir yandan da bu eyleme yardımcı olabilirler. Onun anını çabuklaştırabilirler. Nesnel zorunluluklara uygun önlemler alabilir. Üretim ilişkilerini üretici güçlerin niteliğine uydurabilirler. O halde anlaşılıyor ki zorunlu uygunluk yasasının nesnel niteliği insanların sorumluluğunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. İnsanlar bilinçli eylemleriyle bu yasanın düzenli işleyişini elverişli ya da elverişsiz koşulları yaratabilirler. Eğer örneğin büyük Amerikan sanayicileri sistemli bir savaş siyaseti izliyorlarsa bunu saflıkla yapmıyorlar elbette. Kapitalist ilişkilerin yerlerini sosyalist ilişkilere bıraktıkları her yerde bu kapitalist ilişkileri yeniden kalkındırmak istemektedirler ve üretici güçlerin kesin, kararlı tahribiyle bu güçlerin kendi çıkarlarına zarar veren atılımlarını, gelişmelerini frenlemek istemektedirler. Ama kuşkusuz insanların iradesi de ancak çağlarının nesnel sınırları içinde kendini ortaya koyabilir. O zamanın insanları belki de daha kötü yaşamıyorlardı diyen gerici zihniyete karşın insanlar üretici güçleri mağaralar zamanı düzeyine geri götürmek gücünde değildirler. Üretim ilişkilerini değiştirecek gerçek güç elbette ki her zaman mevcut değildir ve bu güç üretici güçlerin durumuna ve doğasına bağlıdır. Kapitalistler sosyalizmi kurmanın olanaklı olmadığını, böyle bir denemenin kıtlığa mal olacağını ve benzeri yineleyip duruyorlardı. Bu 1848'de belki de doğruydu ama toplum 20. yüzyılın koskoca enerji ve sanayi güçlerinin işler hale getirebildiğinden beri artık doğru değildir. Deneyim bunu pek güzel gösterdi ve kapitalistler bundan böyle sosyalizmi kurmanın olanaklı olduğunu anlayarak sarsıldılar. En sonu insanların bu gücü üretim ilişkilerinin niteliğine de bağlıdır. Birbirine düşman sınıflara bölünmüş bir toplumda üretim ilişkilerini üretici güçlere uydurmakta çıkarı olan sınıfların eylemi bir sürü engellerle karşılaşır. Toplumun bağrında direnci örgütlendirebilen sonu gelmiş bir sınıf bulunmadığı zaman durum aynı değildir. İnsanların iradesi demek ki ancak nesnel yasanın uygulanmasını kolaylaştırmayı kendisine kesin olarak amaç edindiğinde etkili olabilir. Nesnel gerçeğe dayanmayı reddeden bir irade bizzat iradenin tersidir. Eğer kudreti bilinmiyorsa istemek bir sözden başka bir şey değildir. Stalin insanların bu eylemi üzerinde ısrarla duruyor. Burjuva devrimi döneminde örneğin Fransa'da burjuvazi feodalizme karşı üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasında zorunlu uygunluk yasasını kullanmış, feodal üretim ilişkilerini devirmiş, yeni burjuva üretim ilişkilerini yaratmış ve onları feodal rejimin bağrında gelişmiş bulunan üretim güçlerinin niteliğiyle uyuşur hale sokmuştur. Burjuvazi bunu kendi özel yetileri dolayısıyla değil, bunda büyük çıkarı olduğu için yapmıştır. Feodaller aptallıklarından dolayı değil, bu yasanın uygulanışını engellemekte büyük çıkarları olduğundan karşı gelmekteydiler. Başka bir yerde de der ki, Sovyetler iktidarı eğer sosyalist kuruluş görevini bu güç ve karmaşık görevi yerine getirdiyse, bunu var olan ekonomik yasaları yok ettiğinden ve yenilerini oluşturduğundan değil, yalnızca üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasındaki zorunlu uygunluk ekonomik yasasına dayandığı için başarmıştır. Eğer burjuvazi bütün çarelere başvurarak bu yasanın uygulanmasına karşı koyduysa, bu yasanın uygulanmasıyla çok yürekten ilgili olduğu içindi. Şu halde sonuç olarak insanların eylemlerinin iktisadi yasalardan toplumsal gelişmenin çıkarına yararlanarak az ya da çok büyük bir ölçüde ve çevre koşullarına göre bütün toplumsal şekillenmelerde yer aldığını belirtelim. Ama bu yararlanış bilimsel olduğu zaman ve sosyalist düzende olduğu gibi hiçbir sınıf buna karşı koymadığı zaman sonuçlar gözle görülür bir şekilde çok daha çabuk olur. İkinci olarak şunu da belirtelim ki sınıflı bir toplumda iktisadi yasalardan yararlanılmasında her zaman ve her yerde sınıf dürtüleri vardır. Ve her zaman her yerde iktisadi yasaları toplumsal gelişmenin yararına kullanmanın dövüşçüsü olan sınıf öncü sınıftır. Oysa gerileyen sınıflar toplumun geri kalanı için sonuçları ne olursa olsun buna karşı koyarlar. Böylece toplumun düşmanları haline gelirler ve kendi sınıf bencillikleri içine çekilirler. Proletaryayı geçmişte üretim ilişkilerini alt üst eden öteki sınıflardan ayıran, proletaryanın doğası gereği zorunlu uygunluk yasasını, üretim araçları özel mülkiyetini yani her türlü sömürüyü ortadan kaldırmadan uygulayamamasıdır. Proletaryanın sınıf çıkarı şu halde bütün emekçilerin, bütün sömürenlerin ve ezilenlerin çıkarlarıyla özdeşleşir. İncelememizden Marksist büyük bir fikir, eylemimiz için esas olan bir fikir çıkaracağız. İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar ama kendilerini belirleyen, göz önünde bulundurulmaları gereken belli koşullar içinde. Bu bütün zamanların gerçeğidir. Tarihi yapmak, üretim tarzındaki zorunlu değişikliklere karşı koyan gerici sınıfların direncini yenmektir. Tarihi yapmak demek ki sömürülenlerin ve ezilenlerin işi, görevidir. Tarih, maddi değerleri üretenlerin tarihidir ve sömürülen ve ezilen sınıflar tarihi yaparlar. Halk tarihin gerçek yaratıcısıdır. Ama bu bütün zamanların gerçeği, kapitalizmde göze çarpan ayrı bir önem kazanır. bütün dünyaya yayılmakla, bir ülke halkının çoğunluğunu sömürmekle, başka ülkelerin halklarını köleleştirmekle, kapitalizm son evresinde daha önceki düzenlerdekiyle karşılaştırılamayacak kadar geniş yığınları harekete geçirir. Proletarya devrimi ve sömürge halklarının kurtuluşu çağı, dünya halklarının birdenbire tarih sahnesine çıkıverdikleri bir çağdır. Yalnız yığınların eylemi kapitalistlerin direncinin üstesinden gelebilir. 1917'de Petrograd ve Moskova'da, 1949'da Nankin ve Şangay'da zaferi kazanan yığınlardır. Yığınlardan korkan gericilerin tersine, yığınların eylemine karşı usu ve düşünceyi çıkaran küçük burjuvaların tersine, bir Marksist yığınların eyleminden endişe etmez. Tam tersine o, onların başında gider. Çünkü proleter sosyalizmi yalnızca felsefi bir öğreti değildir. Stalin'in söylediği gibi proletarya yığınlarının öğretisi onların sancağıdır. Onun yığınlara ve onların eylemine sarsılmaz bir güveni vardır. Çünkü o adım adım gitmekte olan tarihin bu yığınlar harekete geçtikleri zaman bütün hızıyla yürümeye başladığını bilir. Sınıf savaşımının tarihin devindirici gücü olduğunu bilir. Yoklama soruları. 1. Üretimin en devingen öğesi nedir? Niçin? 2. Üretim ilişkileri niçin değişir? Örnekler. 3. Üretim ilişkilerinin üretici güçler üzerindeki etkisi nedir? 4. İnsanların üretim ilişkileriyle üretici güçler arasında bir zorunlu uygunluk yasasının varlığını hesaba katan bilinçli eylemlerinin tarihteki rolü nedir? 17. ders. Kapitalizmden önce sınıf savaşı mı? Biraz önce üretim ilişkileriyle üretici güçler arasında zorunlu uygunluk yasasını açıkladık. Öte yandan biliyoruz ki üretim ilişkileri özel mülkiyete dayandıkları zaman sınıf sömürüsü ile, dolayısıyla sınıf savaşımı ile nitelenirler. Tarihte insanların eylemi bu biçimde kendiliğinden görünür. Şimdi burada iki yanılgıdan kaçınmak gerekir. Bütün toplumlar için ortak olan bir zorunlu yasa var olduğuna göre insanların eyleminin yararsız olduğunu ve tarihte ve toplumların iktisadi temellerinin değişmesinde bir iş görmez olduğunu sanmak, sömürülen sınıflar sömürüyü ortadan kaldırmak isterler ama bu ancak üretici güçlerin gelişmesinin belirli bir düzeyinde olabilir. Proletarya devrimine kadar ezilen sınıfların savaşımı hiçbir zaman özel mülkiyet düzeninin değişmesinden, bir sömürü biçiminin yerine bir başkasının gelmesinden başka bir sonuç vermedi. Sınıf savaşımı sömürülenlerle sömürenler arasındaki üretim ilişkilerinde var olan temel çelişkiyi yansıtır. Ama onun sonuçları belli bir anda bu ilişkilerle üretici güçler arasındaki zorunlu uygunluk yasasının izin verdiği dereceyi aşamaz. Bununla birlikte sömürü bu zorunlu uygunluk yasasında uygulama yöntemi olarak var olduğunda sınıf savaşımı büyük bir önem kazanır. Bu anlamda ve yalnızca bu anlamda sınıf savaşımı tarihin devindiricisidir. 1. Toplumun kökenleri. İdealistlerin ilk toplumsal şekillenmelerle ilgili açıklamaları kadar karışık ve tutarsız bir şey yoktur. Havva ile Adem efsanesini bir yana bırakalım. En yaygın tezlerden biri aileyi toplumun ilkel hücresi gibi kabul eder. Gerçekte aile tipi sıkı sıkıya egemen olan üretim ilişkilerine bağlı toplumsal bir kurumdur. Burjuva toplum bilimcilerine gelince onlar tekniklerden ve ilkel inançlardan başka bir şeyle ilgilenmezler ve mekanist materyalizm ile idealizm arasında sallanır dururlar. Ayrıca toplumsal gelişmeyi toplum hacminin genişliği açısından ele alırlar. Bunda klanlardan imparatorluklara doğru bir geçiş görürler. Yalnız Marksizm ilkel toplumların da bütün toplumlar gibi bir iktisadi temelleri olduğunu göstererek bunların bilimsel bir tanımlamasını yapar. Bu dönemin üretici güçleri çok az gelişmişti. Taş avadanlıklar, hatta daha sonra ortaya çıkan ve tam bir silah haline gelen yay ve oklar, insanın doğa güçlerine ve av hayvanlarına karşı tek başına savaşın verebilecek durumda olmasına yetecek kadar güçlü değillerdir. Onun için insanlar güçlerini birleştirerek tehlikelere karşı koymaya çalışıyorlardı. İnsanlar açlıktan ölmek ya da yırtıcı hayvanlara ve komşu kabilelere yem olmak istemedikleri takdirde ormandan meyve toplamak için, balık avlamak için, herhangi bir barınak yapmak için ortaklaşa çalışmak zorundaydılar. Şeylerin bu durumunun sonucu üretim araçları mülkiyetinin, örneğin av sahalarının ve ürünlerin de ortaklaşa bütün toplumun olmasıdır. Yalnız aynı zamanda av hayvanlarına karşı savunma silahı da olan bazı üretim aletleri onları imal edenlerin kişisel mülkiyetidirler. Böylece üretim araçlarının ortak mülkiyeti özünde üretici güçlerin niteliğine uygun düşmekte ve ilkel komün denilen bu toplumsal oluşumun ekonomik temelini oluşturmaktadır. Bu ekonomik temelin kendisi de ilgi çekici ideolojik özellikler doğurur. Özel mülkiyet duygusu ve kavramı henüz mevcut değildir. Ne sınıf ne de sınıf sömürüsü olmadığı için sınıflar arası kin de yoktur. Şu halde görüyoruz ki idealistlerin dediklerinin tersine benimki ve seninki kin ve bencillik duyguları insan doğasının her zaman için var olan duyguları değildir. Bunlar özel mülkiyetten çıkma tarihsel ürünlerdir. İlkel insan klanın çıkarlarına fedakarca bağlılık, öteki klan üyelerine karşı dürüstlük ve güven duygularıyla nitelenir. İşte yitik cennet efsanesi buradan geliyor. Ama bu erdemler Rousseau'nun candan sevdiği doğal iyiliğin sonuçları değildi. İktisadi temeli yansıtıyordu ve klanı çevreleyen düşman güçlere karşı zaferin gerektirdiği bir koşuldu. Aynı zamanda ilkel insan bu düşman kuvvetlerin korkusuyla ve bu kuvvetlerin bilgisizliği içinde bu yüzden de bu inançlar içinde yaşıyordu. İlkel komünizmin bir başka özelliği de kadına tanınan büyük roldü. Erkekle kadının eşitsizliği aralarındaki iş bölümünden ibaretti. Yalnız kadından gelme soy tanınıyordu. Şu halde eğitimi kadın yönetiyordu ve kadın atanın öğütleri yasa yerine geçiyordu. Bu anerkillik idi. 2. Sınıfların ortaya çıkışı. İlkel komünü sona erdiren, sınıfları ortaya çıkaran nedir? Bu hiç de idealistlerin ileri sürdükleri gibi insanın kötülüğü değildir. Marksizmin öğrettiği gibi üretici güçlerin gelişmesidir. Gerçekte insanın malları kendi adına yığabilmesi için toplumun ilkel komünün yararlandığı, güvencesi olmayan kaynaklardan daha fazla maddi malları elinde bulundurması gerekiyordu. İlkel komünün elindeki kaynaklar toplumun yaşamını sürdürmesini ancak sağlıyordu. Bu koşullarda mallara el koymak, kendi soyundan olanları ölüme mahkum etmek demektir. Yalnız ortak savaşın çeşitli tehlikelere göğüs germeye olanak verdiğine göre bundan hiç kimsenin çıkarı yoktur. Kendi adına yığabilme olanağının bulunması için toplumun öteki üyelerinin yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli şeylere sahip olmaları ve ayrıca bir fazlalığın bulunması, dolayısıyla da üretici güçlerin ilerlemiş olması gerekir. Üretici güçlerin bu ilerlemesi, o zaman doğaya karşı savaşımı son derece kolaylaştırmakta olan ilkel komünün bağrında oluştu. Belli başlı aşamalar şunlar oldular. Ok ve yay yardımıyla hayvanların evcilleştirilmesi ve çobanlarla ilkel avcılar arasındaki iş bölümü, sonra metal aletler sayesinde tarıma geçiş ve daha sonra zanaatlerin ve tarımın farklılaşması, burada çömlekçiliğin yedeklerin saklanmasına olanak sağladığını da ekleyelim. Bu ilerlemenin kayda değer sonuçları vardır. İlkin hayvan yetiştirme ve tarım, av rastlantılarından çok daha düzenli ve bol kaynaklar sağlıyor. Hayvanların evcilleştirilmesi erkeğe ekonomik olarak ayrıcalıklı bir durum verdi. Böylece veraset hukukunu alt üst edebildi ve baba nesebini kurabildi. Analık hukukunun yıkılışı kadın cinsin büyük tarihsel yenilgisi oldu. Evde bile idareyi elde tutan erkek oldu. Kadın aşağılandı, köleleşti ve erkeğin keyif ve çocuk doğurma aleti haline geldi. Kadının özellikle Yunanlıların kahramanlık çağında, sonra da klasik çağda görülen bu aşağılanmış durumu giderek süslenip püslendi, aldatıcı görünüşlere sokuldu. Bazen yumuşak biçimler altında saklandı ama hiçbir zaman ortadan kaldırılmadı. Amazonlar efsanesi ata boyun eğdirmeyi başarmış olan anaerkil kabilelerin artık erkeklerin hüküm sürdükleri kabilelere karşı sürdürdükleri kahramanca savaşımların anısını bize aktarmıştır. Hayvan yetiştirmeyle sonra tarımla birlikte emek yalnızca o andaki gereksinmeleri amaçlamaz. Emek bir fazlalık üretir. Değişim zorunlu ve aynı zamanda olanaklı olur ve değişimle birlikte zenginlikleri biriktirmek, yığmak olanağı da. İnsanlar taş aletler yerine şimdi artık madeni aletlerden yararlanabilmektedirler. İlkel ve yoksul bir avlanmadan ibaret olan, hayvan yetiştirmeyi ve tarımı bilmeyen bir ekonomi yerine, hayvan yetiştiriciliğinin, tarımın, zanaatlerin, üretimin çeşitli dalları arasındaki iş bölümünün ortaya çıktığı görülür. Bireyler ve gruplar arasında ürünleri değiş tokuş etme olanağının, zenginliğin birkaç kişinin elinde birikmesi, üretim araçlarının bir azınlığın elinde gerçekten birikmesi olanağının, çoğunluğun azınlığa boyun eğmesi ve insanların çoğunluğunun köle haline gelmesi olanağının belirdiği görülür. Bundan böyle insan emeği asgari tüketimin üstünde bir fazlalık sağladığı için yeni emek güçlerini bir araya toplamakta çıkar vardı. Daha önceki dönemde emek kendisini yapanın yaşamını sürdürmesini ancak zar zor sağladığı için savaş tutsakları yararsız tüketicilerdi. Onun için tutsak almakta bir çıkar yoktu ama düşman kabileyi av sahasından uzaklaştırmakta yarar vardı. Ama şimdi tutsağın çalışması bir fazlalık bırakabiliyordu. Onu kullanmak, ondan yararlanmak doğal bir şeydi ve savaş tutsağı köle haline geldi. Bütün çalışma kollarındaki hayvancılık, tarım, ev sanayisi gibi üretim artışı insan emek gücüne, kendisine gerekenden daha çoğunu üretmek yeteneğini kazandırdı. Bu aynı zamanda bir gens, ev topluluğu ya da karı koca ailesi üyesine düşen günlük iş tutarını arttırdı. Yeni emek güçlerine başvurmak gerekli duruma geldi. Savaş bunları sağladı. Savaş tutsakları köle haline getirildiler. Birinci büyük toplumsal iş bölümü, emek üretkenliğini, dolayısıyla servetleri arttırıp üretim alanını genişleterek o günkü tarihsel koşullar içinde zorunlu olarak köleliği getirdi. Birinci büyük toplumsal iş bölümünden toplumun iki sınıf, efendiler ve köleler, sömürenler ve sömürülenler biçiminde ilk büyük bölünüşü doğdu. Şimdi uygarlığın eşiğine gelmiş bulunuyoruz. En aşağı aşamada insanlar yalnızca doğrudan doğruya kişisel gereksinimleri için üretiyorlardı. Zaman zaman yapılan değişimler yalnızca rastlantı sonucu elde kalan fazlalıkla ilgili yalıtık olaylardı. Artık fazladan üretim tersine gitgide daha sistemli oldu. Bazı köleler kendilerini yenenlerin ortak mülkiyeti oldular. Bazıları ise kişisel mülkiyet. Ama her durumda kölelerin kendileri hiçbir şeye sahip bulunmuyorlardı. Üretim araçlarının özel mülkiyeti doğmuştu. Toplum bundan böyle artık sınıflara bölünmüş durumdaydı. İlkel komünizm kaybolmuştu. Toplumun iktisadi temeli değişmişti. Bütün bunlar yeni üretici güçlerin gereksinmeleri gereği tekniğin yetkinleşmesiyle uygunluk içinde ve insanlar bunu istemeksizin bizzat ilkel komünün bağrında yapılmıştı. İlkel komünün bazı üyeleri yavaş yavaş ve el yordamıyla taştan aletlerden, demirden aletlere geçmeye başladıkları zaman besbelli ki bu yenilginin ne gibi toplumsal sonuçlara varacağını bilmiyorlardı. Bunu düşünmüyorlardı. Bunun bilincinde değillerdi. Madenden aletleri uyarlamanın üretimde bir devrim anlamına geldiğini, sonuç olarak kölelik düzenine varacağını kavrayamıyorlardı. Onların istedikleri yalnızca işlerini kolaylaştırmak ve kısa vadeli, elle tutulur bir yarar elde etmekti. Onların bilinçli etkinliği bu kişisel günlük çıkarın dar çerçevesi içinde sınırlı kalıyordu. İlkel çağın sonları ve kölelik çağının başları insanların anılarında derin izler bıraktılar. Nesnel zorunluluğu kavramadıkları için bu işte bir tanrı intikamı gördüler. Bunu ilkel saflık ve temizliğin kaybı şeklinde yorumladılar. Bunda kötülüğün, bencilliğin ve şeytanın meyvesini buldular.